Öncelikle hepinize merhabalar. Bugün WhatsApp koçluğuna özel 4. podcast ile karşınızdayım. Geçen hafta zaten bahsetmiştim bu podcastlerin ne şekilde devam edeceğini. Yine aynı yoldan devam ediyoruz baştan çıkarma sanatıyla. Hazırsanız başlayalım. Çağdaş dünyada baştan çıkarma becerisi kadar başka hiçbir şey güç sağlayamaz. Çok değerli bir cümle. Yani fiziksel bir güç, maddi bir güç. Bunlar tabii ki de etkilidir. Ancak baştan çıkarma becerisi kadar etkili değildir. Fiziksel bir güçten örnek vermemiz gerekirse. Aslında buradaki olay şu. Bundan binlerce yıl önce avcı toplayıcı dönemde yaşarken, kabile hayatı yaşarken daha doğrusu atalarımız, o zaman neydi olay? Bir erkek olarak fiziksel anlamda güçlü olup kolaylıkla avlanabilme çok etkili bir baştan çıkarma stratejisiydi. Yani o dönemde bir erkek bir ceylan avladığında veya bir mamut avladığında, kaldı ki mamutu tek başına avlamak zor, bir grupla avlanması gerekiyor. O gruba liderlik edebildikten sonra o mamutu yakalaması, o erkeğin çok aşırı derecede karşı cins tarafından talep edilmesine sebep oluyordu. Günümüzde ama bu durum değişti. Günümüzde çağdaş dünyada baştan çıkarma becerisi kadar başka hiçbir şey güç sağlayamaz. Baştan çıkarma becerisi dediğimiz zaman aslında direkt olarak böyle kızda nasıl bir şey canlanıyor bilmiyorum, fakat olay hemen böyle bir işte bir Green'in 50 tonundaki bir Christian Grey değildir aslında. Mesela Californication dizisindeki, ki bütün danışanlarıma önerdiğim bir dizidir. Californication dizisindeki Hank Moody de çok baştan çıkarıcı bir karakter. Veya Joker karakteri de oldukça baştan çıkarıcı bir karakterdir. Öte yandan Lucifer karakteri her ne kadar gerçek bir karakter olmasa da aslında günümüzün, çağdaş dünyamızın tam olarak aradığı bir baştan çıkartıcı karakter diyebiliriz. Ukala, yakışıklı, fit, tarzı harika. Aslında yakışıklılığı da zaten sağlayan etkenlerdir bunlar. Yani tarzının iyi olması ve fit olması, aynı zamanda da bakımlı görünmesi bir erkeğin zaten yakışıklı görünmesi için oldukça yeterlidir. Yani ben tipsizim diye düşünüyorsanız bu düşünceden uzaklaşın. Düzenli bir şekilde sporunuzu yaparsanız, düzenli bir şekilde tarzınızı oturtursanız, düzenli bir şekilde bakımınızı yaparsanız zaten yeterince yakışıklı olursunuz. Bunu sakın unutmayın. Dediğim gibi aynı zamanda Lucifer karakterinde o ukalalılık da var. O şeytan tüyü dediğimiz olay var aslında bu saydığım adamların üçünde de. Yani kötü bir şey yapsalar bile kızamıyorsunuz bu adamlar. Bu adamlara böyle ya Allah senin belanı versin diyemiyorsunuz. Çünkü bu adamlar o tatlılıklarıyla, o sempatiklikleriyle, o gülüşleriyle, o farklı bakış açılarıyla sizi böyle ya neyse bir şey demiyorum demenize sebep oluyor. Aslında kadınlarda da bunu söyletebilmeniz lazım. Ya Allah'ım ne fırlama adamsın. Bir kadından bunu duymanız gerekiyor aslında sizin bir erkek olarak. Çünkü bu sizin herhangi bir hamleyi yerine getirirken zorba olmadığınızın bir göstergesidir. Zorlama olmadan, karşı tarafı direkt böyle kandırmaya yönelik bir hamlede bulunmadan, tatlılığınızı kullanarak, güler yüzlüğünüzü kullanarak, zekanızı kullanarak, ukalalılığınızı kullanarak, tabii ki de tatlı bir şekilde, bu şekilde karşınızdaki kişinin, kadının ilgisini çekebildiğinizin göstergesidir. O yüzden baştan çıkarma gerçekten günümüzde oldukça etkili bir silah. Baştan çıkarıcı tüm dünyayı kendi yatak odaları olarak kabul ederler. Bu da oldukça değerli bir yaklaşım. Eğer ki bir baştan çıkarıcı olmak istiyorsanız, insanlar ne der, toplum ne der, gelenek ne düşünür, işte ailem ne der, bu tarz düşüncelerden olabildiğince uzak durmanız gerekiyor. Girmiş olduğunuz her etkileşim, yaratmış olduğunuz her iletişim, küçücük bir diyalog bile aslında sizin baştan çıkarma yeteneklerinizi ortaya çıkartma sürecinizin başladığı noktadır. Çok genel bir tabir gibi duruyor olabilir. Ancak bu durum böyle değil. Bu genelliğin altında yatan şey, örnek verelim, bir adres sormadan gidebiliriz mesela. Bir kadını durdurursunuz, dersiniz ki ya ben şuraya nasıl gideceğim? Evet, belki de gerçekten merak ediyorsunuz. Gerçekten nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ya ben buraya nasıl gidebilirim? Bakın burada mesela hiçbir şekilde bir baştan çıkarma esintisi yok. Ancak ya ben buraya nasıl gidebilirim? Buraların biraz yabancısıyım. Umarım başıma da kötü bir şey gelmez. Bakın sonuna eklediğimiz o birkaç cümle, birkaç duygu ve eğlence içeren o cümle karşınızdaki kişiye karşı sizinle ilgili oldukça olumlu mesajlar verecektir. Ha, direkt olarak sizinle yatağa gitmesi gibi bir durum söz konusu değil burada. Ancak dediğim gibi o kişide oluşturacağınız izlenim çok daha farklı, çok daha renkli bir izlenim olacaktır. Evet, o konuşmanın sonu gelmeyecek belki de. Ama dediğim gibi diğer insanlardan farklısınız. O yüzden ben mesela danışanlarıma derim. Gidin bir kahveciye, kahveciye bırakın ne içmek istiyorsanız. Size ne verecekse. Ya ben sert bir şey seviyorum. Böyle söyleyince de biraz yanlış anlaşılmam umarım. Mesela bakın kasada eğer ki bir kadın varsa bunu söyleyebilirsiniz gülerek. Hafif de şöyle bir aptal bir surat ifadesiyle. Ya ben sert şeyler seviyorum ama. Gerçi bunu böyle söylemem umarım yanlış anlaşılmama sebep olmaz. Neyse. Bunu söylediğinizde kadın gülecektir zaten. Gerçekten. Dediğim gibi. Ha, ama ben bunu yaptım. Ulan insanlar ne diyecek? Ailem ne diyecek? Bırak. insanlar ne derse desinler. Aile. Aile dediğimiz figür her zaman güncel bireyi geriden takip eder. Arada istisnalar vardır ancak çok çok azdır. Her zaman geriden takip eder. O yüzden zaten mesela günümüzde girişimcilik diye bir sektör var biliyorsunuz. Öyle sabah 8 akşam 5 memurluk yapmadan kendi işinin patronu olabileceğiniz meslekler var. Bu alanda sektörler ortaya çıkmaya başladı. En basitinden benim ev arkadaşım bile sadece görsel tasarım yaparak kazandığı paranın haddi hesabı yok. Ha, fazla mı çalışıyor? Evet, biraz fazla çalışıyor ama esnek. İstediği zaman dışarı çıkıyoruz. İşte istediğimiz zaman dışarıda yemek yiyoruz, arkadaşlarımıza vakit geçiyoruz. Sonra eve geliyoruz, diyor ki benim diyor hazırlamam gereken bazı tasarımlar var ve tamamen kendi yaratıcılığıyla kazanıyor parasını. Bu çok değerli bir şey. Ancak babası veya ailesi, keza aynı şekilde benim de ailem, ben sonuç olarak bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Sigortam yatasıya kadar, açık konuşmak gerekirse, sigortam yattıktan sonra benim işimi ciddiye almaya başladılar. Çünkü benim aileme göre hani sabah 8 akşam 5 memur ol, ne bileyim işte üniversite mezunu ol, oradan bir iş bul. Bunlar eskiden çok değerli şeylerdi ancak günümüzde bir manası kalmadı. Yani ben çok fazla tanıdığım var benim, ne kadar kaliteli üniversitelerin ne kadar değerli bölümlerinden mezun olup da iş bulamadıkları için kasiyerlik yapan, Burger King'de çalışan vesaire çok fazla arkadaşım var. Ailenin bizden istediği şey geçmişte değerli olan bir şeydi, günümüzde değil. Neden bu konuya girdim onu da bilmiyorum. Ancak dediğim gibi yani hani ailem ne der, çevrem ne der, arkadaşlarım ne der veya karşımdaki kişi ne der? Mesela bunu da çok duyuyorum. Yani karşımdaki insan benimle ilgili ne düşünür? Bırak o kim ki daha adını bile bilmiyorsun. Neden ona bir varlık kazandırıyorsun? Bırak üzerinde seni etkileyecek bir gücü yok o kişinin. Eğer ki sen bu gücü ona vermezsen. Ama böyle düşünürsen o gücü ona verirsin. Onun onayını almaya çalışırsın. Halbuki daha karşındaki kişiyi tanımıyorsun. Öyle değil mi? Devam edelim. İnsanın kendi içine kapalı olması özgüvensizliğin bir belirtisidir. Bu podcast'in ilk maddesinde demiştim ki baştan çıkarma çok etkili bir stratejidir. Çağdaş dünyada özellikle. Bu söylediğim de aslında bu ilk maddeyi destekleyen bir yargı. Gerçekten de günümüzde dışarıdaki insanlarla az etkileşimlerde bulunan kişilerde direkt olarak istemsizce özgüvensiz genellemesinde bulunuyor. Bir kişinin oturuşundan bile, o yüzden derim zaten kafelerde falan bir yere gittiğinizde, evinizde otururken bile oturduğunuz şekle dikkat edin. Nasıl oturuyorsunuz? Gerekirse bir aynanın karşısına oturun ve kendinizle ilgili çıkarımlarda bulun. Oturuş bile çok önemlidir. Yürüyüş vesaire keza aynı şekilde. Aynı durumda insanlarla, tanıdığınız tanımadığınız insanlarla kurmuş olduğunuz etkileşimler de çok çok değerlidir. Mesela arkadaşlarınızla oturuyorsunuz. Komik bir şey oldu. Kahkaha atasınız varsa atın, içinizden geldiği gibi kahkaha atın. Bırakın İnlesin gerekirse kafe, boş verin. Bu çünkü direkt olarak sosyal bir farkındalığa sahip olduğunuzun göstergesi. Dışarıdaki insanlar ne diyor? Umurumda değil. Ben özgüvenli bir birey. Bugün varım, yarın yok. Benim kim olduğumu bile bilmiyorlar. Neden bu kadar çok hareketlerime dikkat etmek zorundayım ki? Çünkü toplum gerçekten çok tehlikeli düşüncelere sahip bir yapıdan ibaret aslında. İçgüdülerimizden gelen bir sistem vardır. Hemen bu sistemi sizlerle paylaşayım. Bu sisteme genel olarak kabilecilik deriz. Nedir kabilecilik sistemi? Yine atalarımız bize kadar gelmiş. Dediğim gibi bir içgüdü ve bu kabileciliğimiz sayesinde biz aslında hayatta kalmaya adapte olduk. Peki bize bu katkısı ne oldu bu kabileciliğin? Hemen şöyle anlatayım. Herhangi bir canlıyı gördüğümüzde o canlının etçil mi, otçul mu, zararlı mı, zararsız mı, yararlı mı, yararsız mı, üreyebilir miyim, üreyemez miyim, yiyebilir miyim, yiyemez miyim şeklinde biz nesilden nesile bu tarz ayrımlara tabi tuttuk kendimizi. Ve bu sayede de bu kadar gelişebildik, bu şekilde yayılabildik. Bu durum artık günümüzde çevremizde gördüğümüz insanlara karşı yapıştırdığımız bir etikete dönüştü. Yani binlerce yıl öncesinde bu şey benim için zararlı mı yoksa zararsız mı diye ayırt ederken artık günümüzde bu kişi benden değerli mi yoksa benden değersiz mi? Bu kişi benden çekici mi yoksa benden daha mı az talep ediliyor? Bu kişi benden daha mı saygılı yoksa ben mi daha çok saygı görüyorum şeklinde kabilecilik yapmaya başladık. Bu durum sadece tanıdığımız insanlar için geçerli değil, tanımadığımız insanlar için de geçerli. Siz bir mekana girdiğinizde, sokakta yürürken birilerini ister istemez görüyorsunuz. Ve gördüğünüz o insanlardan hangisinden daha iyiyim, hangisinden daha kötüyüm bu konularla ilgili çıkarımlarda bulunma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu tabii ki de farkında olmadan yaptığımız bir şey. Ama bizim toplumdaki yerimizi belirliyor. İşte bu farkındalık bile aslında size bu podcast'i dinledikten sonraki gün evden çıktığınızda çok daha farklı bir mentaliteyle, çok daha farklı bir motivasyonla yürümenize sebep olacak. İşinize giderken, otobüsle otobüste, arabanızda, hiç fark etmez bir yerde yemek yerken. Buna dikkat edin. Kitaptaki alıntıya geri dönmek gerekirse, insanın kendi içine kapalı olması özgüvensizliğin bir belirtisidir. Bu özgüvensizlik belirtisi, dışarıdaki insanların veya yakın çevremizdeki insanların bize karşı yaklaşımlarıyla daha da katılaşır. Çünkü siz özgüvensizce oturursanız, çevrenizdeki insanlar, tanıdığınız insanlar size de özgüvensiz biriymişsiniz gibi davranırlar. Ve sizin sahip olduğunuz o durum daha da çok kalıplaşmaya başlar. 1, 2, 3, 4, 1 ay, 1 yıl ve sonrasında siz de artık kendinizi özgüvensiz biri olarak nitelendirmeye başlarsınız. Ancak bunun tam tersi de geçerlidir. Bir yerde oturursunuz, bacak bacak üstüne atarak vesaire hiç fark etmez. İnsanlar der ki, neymiş bu? Yine 1, 2, 3, 1 ay, 1 yıl artık siz her dışarı çıktığınızda belki de aynada kendinize öpücük atan, kendinizden makas alan, hadi bakalım harikasın deyip kendisini motive eden bir bireye dönüşürsünüz. Ve bu da sizin doğal olarak özgüvenli görünmenize sebep olur. Burası çok önemli bir detay. Zaten burayı söyleyip bitireceğim. Her baştan çıkarma olgusunu çözümleyip anlamanız gereken iki unsuru var. Birincisi kendiniz ve benliğinizi baştan çıkarıcı yönleridir. İkincisi ise kurbanınız ve onun savunmasını yıkıp teslim olmasını sağlayan hareketlerdir. Çok değerli bir cümle. Burayı not almanızı öneriyorum. Temelde özetlemek gerekirse iki şey var. Sizin sahip olduklarınız ve karşınızdaki kişinin ihtiyaçları. Sizin sahip olduğunuz şeyler karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını tamamlamazsa o kişiyi baştan çıkartamazsınız. Bu kadar basit. Ben bunu danışanlarıma manav örneğiyle anlatmayı çok daha doğru buluyorum. Şöyle düşünün. Siz bir manavsınız. Bir pazarcısınız. Sizin elinizde meyveler var. Elmanız var, armutunuz var, portakalınız var. Bunlara bir örnek verelim. Elma. Direkt kendimle örnek vereyim ya da. Elma. Eğlenceli olmak. Güzel. Portakal. Bilgili olmak. Güzel. Armut. Sıra dışı bir tarza sahip olmak. Her gün takımla dışarı çıkarım. Renkli renkli takımlarımla. 3 tane meyvem var benim. Elma, portakal ve armut. Tamamdır, çok güzel. Ve ben bunlarla pazarımdayım. Dışarı çıktığımda da pazarımdayım. Tarzımla, yine yürüyüşümle, konuşma şeklimle vesaire. Oturuşumla, kalkışımla. Sosyal medyada da bir pazardayım. Paylaştığım fotoğraflarımla, biyografi kısmımla, fotoğraflarımın açıklamasıyla bunlarla da bir pazardayım. Ve ben müşterilerimi bekliyorum. Şimdi devam edelim metaforumuza. Bir tane müşteri geldi. Çok güzel bir müşteri. Çok ateşli bir müşteri. Dedi ki, ya dedi senin dedi bu elman, portakalın çok güzel. Ancak benim canım şu anda ananas çekti. He, ulan ananas çekti şimdi. Ama bende ananas yok. Bu ananasa ne diyebiliriz? Bende olmayan bir özellik olduğunu düşünelim. Zenginlik olabilir. Araba olabilir. Bu kadar basite de indirgeyebiliriz. Aktif bir gece hayatı olabilir. Mesela bende yoktur. Evet tamam, giderim klaba. Barı daha çok severim öyle söyleyeyim ama 4-5 ayda bir giderim. Gittiğimde de çok eğlenirim ama öyle haftada bir hadi klaba giderim. Öyle bir yapım yoktur benim açıkçası. Bar ortamını daha çok severim. Dediğim gibi kadının istediği şey ananas. Ananasa da dediğim gibi zenginlik diyelim mesela. Araba da diyebiliriz dediğim gibi. Araba diyelim hatta. Tamamdır, senin söylediklerin çok güzel. Elman, armutun, portakalın gayet kaliteli ancak ben ananas istiyorum. Şimdi hangisi benim için daha mantıklı bir stratejidir? Sırf o müşteriye ananas satmak için sürekli ona dil dökmek mi, sürekli vaktimi, enerjimi, imkanlarımı ona harcamak mı daha mantıklıdır? Yoksa elma veya armut veya portakal isteyen müşteriler bulmaya devam etmek mi benim için daha mantıklı bir stratejidir? Tabii ki de ikincisi çok daha mantıklı bir strateji. Hatta şöyle söyleyeyim, gerçekten elma isteyen 10 tane müşteriye satış yapabilirim. Gerçekten portakal isteyen 10 tane müşteri. Bunlara çok kolaylıkla satış yapabilirim. Çünkü temel ihtiyaçları benim karşılayabileceğim şeyler. Baştan çıkarmanın temelinde ihtiyaç vardır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sizin sahip olduğunuz şeylere karşınızdaki kadının ihtiyacı yoksa o kadını baştan çıkartamazsınız. O kadınla belki konuşabilirsiniz, o kadınla belki buluşabilirsiniz. Ancak kadın size tam olarak kapılmayacaktır. Bu anlamda size bir ödev vereyim. Yapmanız gereken şey şudur ki ben bunu danışanlarıma genelde sorarım ilk olarak. Ben de size soruyorum. Bu podcast'i dinledikten sonra da cevabınızı bekliyorum. Bir kadın neden sizi seçmeli? Sizin pazarınızda hangi meyveler var? Bunu kendinize sorun. Bu soruya cevap verin. Bakın, şöyle cevaplar istemiyorum. Çünkü ben çok sadık bir erkeğim. Yanlış anlama, zaten bir ilişkideysen sadık olmak zorundasın. Genelde danışanlarımdan en çok duyduğum ortak cevap budur. Ben çok sadığımdır, çok severim. Ulan kadın zaten senin sevgini istese benden danışmanlık almaz. Anlatabiliyorum değil mi? Ben burada kadından bağımsız, kişisel olarak, bireysel olarak nelere sahipsin? Bu sorulara cevap vermeni istiyorum. Spor yapmak olabilir. Fit bir vücuda sahip olmak mesela. Disiplin sahibi olmak olabilir. bir sanat dalıyla ilgilenmek olabilir. Aktif bir gece hayatı, az önce söyledim, olabilir. Arabanın olması olabilir. Bakın bunlar gerçekten hani kişisel anlamda, bireysel anlamda aslında sizin hayatınızı kolaylaştıran ya da sizin hayattan keyif almanızı sağlayan şeylerdir. Zaten siz kadınları bunlarla tavlayabilirsiniz. Kadınları bunlarla baştan çıkartabilirsiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Haftaya 5. bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer daha farklı bir konuya giriyoruz. Baştan çıkarıcı karakterler kısmına giriş yapacağız. Haberiniz olsun. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşünceye kadar kendinize çok çok çok iyi bakın. Ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Muah!